Ayrım 34, sayfa 359, bölüm 47, karanlık korkusu. Olive Hall karanlıkta gözlerini kırptı. Sen misin Harry? Evet benim. Akşam oldu değil mi? Evet akşam oldu. Nasılsın? İdare eder. Dur ışığı açayım. Gerek yok, sana bir şey söyleyeceğim. Bu ses tonunu biliyorum. Duymak istediğimden emin değilim. Ne de olsa yarın gazetelerden okuyacaksın. Sen de bana onlardan farklı bir hikaye anlatacaksın öyle mi? Hayır, sadece ilk benden duy istedim. İçki mi içtin Harry? Duymak istiyor musun? Büyük baban da içerdi. Onu çok severdim. Sarhoşken de, ayıkken de. Ayyaş bir babası olanların pek söylemeyeceği bir şeydir bu. Hayır, duymak istemiyorum. Hım. Senin için de aynısını söyleyebilirim. Seni de çok sevdim her zaman. Sarhoş halinde, ayık halinde. Zor da olmadı. Gerçi hep tartışmacıydın. Sadece başkalarıyla değil. En çok da kendinle savaş verirdin. Yine de seni sevmek yaptığım en kolay şeydi Harry. Baba, artık ıvırı zıvırı konuşacak zaman yok Harry. Sana bunu hiç söyledim mi bilmiyorum. Sanki söyledim gibi ama bazen aynı şeyleri o kadar çok düşünüyoruz ki sesli söylediğimize inanıyoruz. Seninle hep gurur duydum Harry. Sana bunu yeterince söylemedim değil mi? Ben, efendim. Olaf Hall karanlığı dinledi. Ağlıyor musun oğlum? Sorun değil. Beni en çok neyin gururlandırırdı biliyor musun? Sana bundan hiç bahsetmedim. Sen gençken öğretmenlerinden biri bizi aradı. Yine okulun bahçesinde kavga ettiğini söyledi. Üst sınıftan iki çocukla. Ama bu kez fena hırpalanmıştın. Dudağın patladığı ve bir dişin döküldüğü için hastaneye yollamışlardı. Ceza olarak sana harçlık vermemiştim. Hatırladın mı? Her neyse. Ölstein bana o kavgayı anlattı sonra. Tresco'nun sırt çantasını çeşme suyuyla doldurdukları için saldırmışsın onlara. Yanlış hatırlamıyorsam Tresco'yu çok sevmezdin bile. Ölstein pes etmediğin için dayak yediğini söyledi. Ne kadar yıkılsan da hep ayağa kalkmıştın. Sonunda yüzün o kadar çok kanamış ki çocuklar korkup seni bırakmış. Olaf Hall sessizce güldü. Sana o zaman bunu söyleyemedim. Çünkü daha çok kavga etmene sebep olurdu. Ama o kadar gurur duydum ki ağlamamak için zor tuttum kendimi. Sen cesur bir çocuktun Harry. Karanlıktan korksan da bu ona doğru gitmeni engellemezdi. Sayende dünyanın en gururlu babası oldum. Sana bunları ilk kez söylüyorum değil mi Harry? Harry, orada mısın? Özgürlük. Şampanya şişesi duvarda patladı ve köpükleri kaynayan bir beyin sıvısı gibi duvar kağıdından akarak resimleri, kupürleri, Harry Hall'ün suçlamayı kabul ettiğini söyleyen internet haberlerinin çıktısını kapladı. Beraat etmek, dünyayı yeniden cehenneme çevirmek için özgürlük. Kırık camların üzerinde yürüyorum. Çıtırtıları kulağıma geliyor. Ayaklarım çıplak. Kendi kanımda kayıyorum ve uluyana dek gülüyorum. Özgürlük, özgürlük. Bölüm 48. Hipotez. Güzel Sidney cinayet masası dedektifi Neil McCormack, sorgu odasındaki masanın karşısında oturan gözlüklü kadını incelerken elini seyrek, dağınık saçlarında gezdirdi. Kadın çalıştığı yayın evinden doğruca buraya gelmişti. Takım elbisesi sade ve kırışık görünse de iskapeller onu bir şekilde pahalı göstermeyi başarıyordu. Belki de McCormack gibi basit insanlara hitap etmeyen bir şıklığı vardı. Yine de ikamet adresi o kadar da zengin olmadığını belli ediyordu. Bristol'ün Sidney'in en nezih muhiti olmadığı açıktı. Olgun ve aklı başında bir kadına benziyordu. İlgi çekmek pahasına rol yapmayan, abartmayan biri olmalıydı. Zaten onu buraya çağıran da kendileriydi. Sidney emniyetine kendi isteğiyle gelmemişti. McCormack saatine baktı. Öğleden sonra oğluyla denize açılmayı planlamıştı. Yelkenliği bağladıkları Watson Koyun'da buluşacaklardı. O yüzden görüşmenin çok uzun sürmemesini diledi. Ve de son bilgi kırıntısına kadar her şeyin yolunda gitmesini. Bayan Peller, dedi McCormack arkasına yaslanıp ellerini hayli iri göbeğinin üstünde kavuşturarak. Bunu neden daha önce kimseye anlatmadınız? Kadın omuzlarını kaldırdı. Neden anlatayım? Kimse sormadı. Ben de Charlotte'un öldürülmesiyle bir ilgisi olabileceğini hiç düşünmedim. Şimdi sorduğunuz için söylüyorum. Sizin kulübede olanlarla ilgilendiğinizi sanıyordum. Daha sonra yaşanan böyle önemsiz olaylarla değil. Sahiden de öyleydi. Unutulup gidilecek küçük bir olay. Onun gibi aptallar her yerde var. Etrafımızda gördüğümüz her pisliği şikayet etme gibi bir görevimiz olmasa gerek. McCormack homurdandı. Kadın haklıydı. Konuyu uzatmayı kendisi de istemiyordu. Bir şeyin içinde polis kelimesi geçiyorsa orada mutlaka çok fazla sıkıntı, tatsızlık ve elbette iş olurdu. Pencereden dışarı baktı. Güneş, Jackson Limanı'nın açıklarındaki suyu ve sezonun son orman yangınının söndürülmesinin üzerinden bir hafta geçmiş olsa da hala dumanı tutan Manly yakasını parlatıyordu. Duman güneye doğru sürükleniyordu. Kuzeyden hafif, ılık bir rüzgar esiyordu. Denize açılmak için mükemmel bir hava vardı. McCormack, Hall denen o Norveçliyi sevmişti. Ya da kendi deyimiyle Holly'yi. Palyaço cinayetinde ona yardım ederken müthiş bir iş çıkarmıştı. Ama uzun boylu, sarışın Norveçlinin sesi telefonda bitkin geliyordu. Öyle ki konuşurlarken ciddi ciddi Holly'nin yeniden düşüp bayılacağını sanmıştı. Dilerseniz en baştan başlayalım. Olur mu Bayan Peller? Mikael Bellman, Odin toplantı odasına girer girmez konuşmaların kesildiğini işitti. Doğruca kürsüye gitti, notlarını bıraktı. Bilgisayarını bağladı ve sahnenin ortasına yürüyüp bacaklarını açarak durdu. 36 polisten oluşan soruşturma birimi bir cinayet vakasına ayrılan personel sayısının 3 katıydı. Uzun zamandır hiçbir sonuç almadan çalıştıklarından bir iki kez morallerini yükseltmek zorunda kalmıştı ama genellikle davayla kahramanlar gibi ilgileniyordu hepsi de. Bellman o yüzden o muhteşem zaferi Tony Like'ın tutuklanmasını kutlamaları için sadece kendisine değil ekibine de izin vermişti. Konuşmasına "Bugün gazetelerde okumuşsunuzdur" diyerek başladı ve grubuna göz gezdirdi. Hepsinin postunu kurtarmıştı. Üç büyük gazeteden ikisinin ilk sayfasında aynı fotoğraf vardı. Tony Like, Emniyet Müdürlüğü'nün dışında bir arabaya biniyordu. Üçüncüsünde ise Harry Hole'ün resmi vardı. Bir televizyon programında kadın adam vakasını tartışırkenki fotoğrafı. Gördüğünüz gibi dedektif Hole sorumluluğu üstlendi. Doğru olanı ve yapması gerekeni yaptı. Sözleri adeta duvarlardan sekip geri geldi. Çıt çıkarmayan polislerin gözlerinde sabah mahmurluğu vardı. Yoksa farklı bir yorgunluk muydu bu? Eğer öyleyse kabul edilemezdi. Çünkü işler asıl şimdi kızışmaya başlamıştı. Kripos müdürü odasına uğrayarak Adalet Bakanlığı'ndan arayıp sorular sorduklarını söylemişti. Kum saatindeki kumlar tükeniyordu. Artık bir zannımız yok dedi. Ama iyi haber şu ki taze ipuçlarımız var. Ve hepsi bizi Havas'taki kulübeden Usta Oset'e götürüyor. Bilgisayarına gidip bir tuşa bastı ve hazırladığı PowerPoint sunumunun ilk sayfası ekranda belirdi. Yarım saat sonra eldeki tüm bilgileri, isimleri, saatleri ve tahminleri ve tahmini bağlantıları paylaşmıştı. Burada sormamız gereken soru, dedi bilgisayarı kapatırken, ne tür cinayetlerle karşı karşıya olduğumuz. Bence tipik seri katil profilini bir kenara bırakabiliriz. Kurbanlar halk içinde rastgele seçilmiş kişiler değiller. Hepsinin belirli bir yer ve belirli bir saatte bağlantısı var. Bu yüzden belki de haklı sayılabilecek özel bir cinayet sebebinin var olduğuna inanabiliriz. Şayet varsa bu bizim işimizi büyük ölçüde kolaylaştırır. Bellman birkaç dedektifin kafa salladığını gördü. Sorun şu ki bize bir şeyler söyleyebilecek bir tanığımız bile yok. Hayatta olduğunu bildiğimiz tek kişi İskapeler. O da o gece tek başına hasta bir halde yatıyormuş. Diğerleri ya öldü ya da ortaya çıkmıyor. Örneğin Adel Vettese'nin yakın zamanda tanıştığı bir adamla beraber olduğunu biliyoruz. Ama hiçbir tanıdığı adamı duymadığı için bunun kısa bir ilişki olduğunu varsayabiliriz. Telefon ya da internet üzerinden temas kurduğu erkekleri arıyoruz ama onlara ulaşmamız da biraz zaman alacak. Tanığımız olmadığına göre başlangıç noktamızı biz bulmak zorundayız. Cinayetlerin sebebi için bir hipoteze ihtiyacımız var. Bir insan en az 4 kişiyi hangi sebeple öldürmüş olabilir? Kıskançlık ya da iç ses, dedi arkadaşlardan biri. Şimdiye kadarki tecrübelerimiz böyle söylüyor. Kabul. Peki nasıl birinin iç sesi ona başkalarının öldürmesini söyleyebilir? Herhalde psikiyatrik kaydı olan biri, dedi Finnmark aksanlı monoton bir ses. Ya da olmayan, dedi başka biri. Güzel, peki kıskançlığa gelecek olursak? Kulübedekilerden birinin sevgilisi ya da eşi. Mesela kimin? Ama tüm kurbanların eşlerinin cinayet saatlerinde nerede olduklarını ve olası cinayet sebeplerini kontrol ettik, dedi biri. İlk işimiz buydu. Ama ya eşleri yoktu ya da onları hemen eledik. Mikael Bellman gaz pedalına basıp durduklarını ama tekerlerin uzun süredir aynı çukurda döndüğünü biliyordu. Ama artık bir şey yapmaya hazırlardı. O pedala sonuna kadar abanmaya. Ve Havas Kulübesi'nin tekerleri çukurdan kurtaracak tahtanın ta kendisi olduğundan hiçbir şüphesi yoktu. Tüm sevgilileri ve eşleri elemedik, dedi Bellman topukları üzerinde yaylanarak. Sadece hepsini zanlı olarak düşünmedik. Hepsi bu. Karısı öldürüldüğü sırada başka bir yerde olduğunu ispatlayamayan bir kişi vardı. Kimdi o? Rasmus Olsen. Doğru. Stortigent'te Rasmus Olsen'le konuştuğumda birkaç ay önce aralarında kıskançlık krizi dediği ufak bir olay yaşandığını itiraf etmişti. Rasmus'un flört ettiği bir kadın yüzünden. Marit Olsen'in Havas Kulübesi'ne 2 günlüğüne kafasını toplamak için gittiğini söylemişti. Tarihler uyuşuyor olabilir. Belki de orada kafasını toplamaktan fazlasını yapmıştır. Belki intikam almıştır. Alın size bir tahmin. O gece tüm kurbanlar Havas'taki kulübedeyken Rasmus Olsen Oslo'da değildi. Usta Oset'te bir otel odası tutmuştu. Karısı Havas'tayken Rasmus'un o bölgede ne işi vardı? Geceyi otelde mi geçirdi yoksa uzunca bir kayak seyahatine mi çıktı? Önündeki gözler artık cansız ve yorgun değildi. Tam tersi içlerinde birer kıvılcım yakmıştı. Bir yanıt bekledi. Bu kadar kalabalık bir soruşturma grubu aslında doğaçlama bir beyin fırtınası yapmak için ideal değildi. Ama o kadar uzun zamandır aynı vakada çalışıyorlardı ki salondaki herkesin en az bir kez görüşü dinlenmiş, kesin gözüyle baktığı tahmini ve fantastik teorisi reddedilmiş, egosu yerle bir edilmişti. Genç bir dedektif şansını denedi. O akşam habersizce kulübeye geldi ve karısını iş üstünde yakaladı. Kimse görünmeden gizlice geri döndü. Sonra müsait bir anında her şeyi planladı. "Olabilir," dedi Belman kürsüye geçip notlarından birini kaldırarak. "Bu hipotezi destekleyen birinci argüman şu. Bu kağıdı Telenor'dan aldım. Rasmus Olsen'in o sabah telefonda karısıyla konuştuğunu kanıtlayan bir belge. Yani karısının hangi kulübeye gittiğini bildiğini varsayabiliriz. İkinci argüman ise hava durumu raporu. Rapora göre ay görünüyormuş ve tüm akşam ve gece boyunca hava açıkmış. Yani tıpkı Tony Light gibi rahatlıkla kayak yapmış olabilir. Teoriyi zayıflatan argüman ise şu. Karısı ve sevgilisi dışındakileri neden öldürdü? Bir kadın dedektif belki birden fazla kişiyle beraber olmuştur diye bağırınca Belman kadının lezbiyen olduğunu düşündü ve onu bir gece Kaja'nın evine davet etme fantezisi kurdu. Öylesine bir hayaldi elbette. Belki de kulübede lanet bir seks partisi dönmüştür. Tüm salon kahkahaya boğuldu. Güzel diye düşündü Belman. Ortam iyice ısınmıştı. Kiminle seks yaptığını görememiştir. Hatta kadın mı erkek mi olduğunu bile anlamamıştır. Sadece yorganın altında birini fark etmiştir dedi başka bir ses. O yüzden hiçbir ihtimali atlamıyordur. Daha da yüksek bir kahkaha koptu. Hadi ama geyik yapacak vaktimiz yok dedi Eskilsen. Kimsenin kaç yıldır dedektif olduğunu bilmediği eski kurtlardandı. Salondakiler sustu. Siz gençler cinayet masasının bundan birkaç sene önce çözdüğü davayı unuttunuz mu? Hani herkes ortada bir seri katilin gezindiğini sanıyordu. Eskilsen devam etti. Ama katili yakaladıklarında sadece üçüncü kurbanı öldürmek istediği ortaya çıktı. Sadece onu öldürmüş olsa polisin ondan kuşkulanacağını bildiği için manyakça bir fikre kapılmış ve bunu gizlemek için başkalarını da öldürmüştü. Hadi canım diye bağırdı genç polislerden biri. Cinayet masası hiç vaka çözmeyi başardı mı? Şans eseri olmuştur herhalde. Genç adam sırıtarak etrafına baktı ama kimseden tepki gelmeyince yüzü yavaşça kızardı. Azıcık soruşturma deneyimi olan herkes o vakayı hatırlardı. İskandinavya'daki tüm polis okullarının müfredatında ders olarak işleniyordu. Başlı başında efsaneydi. En az onu çözen adam kadar. Harry Hall. Selam dostum Holly. Ben Neil McCormack. Nasılsın? Nerelerdesin? McCormack önce Harry'nin komadayım dediğini sandı ama Norveç'te bir yer adını söylemiş olabileceğini tahmin etti. İskapeller'le konuştum. Kulübedeki o geceyle ilgili söyleyecek fazla bir şey yok. Ama sonraki akşam için var. Evet. Bölgede görev yapan bir polis memuru Charlotte'la ikisini kulübeden almış ve kendi evine götürmüş. Bayan Peller grip olduğu için başka bir odada uyumaya çalışırken polis ve Charlotte oturma odasında içki içiyorlarmış ve adam onu tavlamaya çalışıyormuş. Ama işi o kadar iyi ileri götürmüş ki Charlotte sonunda yardım istemiş. Bayan Peller uyanıp odaya koştuğunda polis memuru arkadaşının kayak pantolonunu dizine kadar çekmiş haldeymiş. Bayan Peller'i görünce durmuş. Sonra da ikisi tren istasyonuna gidip bir otelde kalmaya karar vermişler. Ne yazık ki otelin nerede olduğunu... Geylo. Hah, teşekkürler. Az önce tavlamaya çalışıyormuş dedin ama tecavüz etmeye çalıştığını kastediyordun değil mi Neil? Hayır. Bunu iyice netleştirmek için Bayan Peller'a tekrar tekrar sordum. Polisin arkadaşının pantolonunu rızası dışında indirdiğini ama mahrem yerlerine dokunmadığını söyledi. Ama tecavüz olmasa da tecavüz girişimi olarak gidilebilir belki. Ama bilmiyoruz. Asıl önemli olan kanunen cezalandırılabilecek hiçbir şey yaşanmamış olması. Bayan Peller bunu kabul ediyor. Zaten bildirmeye gerek duymayıp sadece evden duymuşlar. Hatta polis kasabadan deli bir herif ayarlamış. Adam onları istasyona götürüp trene bindirmiş. Bayan Peller'ın dediğine göre polis hiç bozuntuya vermemiş. Hatta özür dilemek yerine hala Charlotte'un numarasını almaya çalışıyormuş. Sanki normal bir yakınlaşma yaşamışlar gibi. Başka bir şey var mı? Yok Harry. Dediğin gibi kadına polis koruması sağladık. Tüm yiyecekleri ve ihtiyaçları 7 gün 24 saat kapısına getirilecek. Dilediği gibi güneşin tadını çıkarabilecek. Tabii Bristol'de güneş çıkarsa. Sağ ol Neil. Herhangi bir şey olursa hemen seni ararım. Sen de beni ara. Elbette kendine dikkat et. Ederim diye geçirdi aklından McCormack. Telefonu kapatıp dışarıdaki mavi gökyüzüne baktı. Yaz mevsiminde günler daha uzun oluyordu. Yelkenliğe binmek için hava kararına dek 1,5 saati daha vardı. Harry yataktan kalkıp duşa girdi. Hareketsizce dikilerek kaynar suyun vücudundan akmasına 20 dakika izin verdi. Duştan çıkıp kızıl çilli hassas tenini kuruladı ve giyindi. Cep telefonuna bakınca uyurken 18 kez arandığını gördü. Demek ki numarasına ulaşmayı başarmışlardı. Hepsinin numarası aynı rakamlarla başladığı için ilk numaraların Norveç'in en büyük 3 gazetesine ve en önemli 2 televizyon kanalına ait olduğunu anladı. Geri kalanlar birbirine benzemeyen numaralardı ve muhtemelen röportajı aç gazetecilerindi. Nedenini bilmese de numaralardan birine gelince duraksadı. Belki beyninde numaraları ezberlemekten sorumlu özel bir bölüm olduğu içindi. Belki de alan kodu Stavanger'e ait olduğundan. Arama geçmişini karıştırınca aynı numarayı 2 gün önceki kayıtlarında buldu. Kolbjörsen. Harry numarayı aradı. Telefonu yanağıyla omuzunun arasına sıkıştırıp botlarını bağlarken yeni bir bot almanın zamanının geldiğini fark etti. Çivi çakacak kadar sağlam olan tabandaki demir tabaka artık sarkıyordu. Vay be Harry. Bu bütün gazeteler senin için demediğini bırakmamış. Resmen paramparça etmişler seni. Şefin ne diyor bu duruma? Kolbjörnsen'in sesi gösterdiği aşırı ilgi yüzünden hasta gibi geliyordu. Ya da sadece hastaydı. Bilmiyorum dedi Harry, hiç konuşmadım. Cinayet masası işin içinden sıyrıldı. Kabak bir tek senin başına patladı. Şefin takımın günah keçisi olarak seni mi seçti? Hayır. Uzun bir sessizliğin ardından Kolbjörnsen yeni bir soru sordu. Yoksa Bellman mı seçti? Ne istiyorsun Kolbjörnsen? Yapma Harry. Ben de senin gibi tek başıma kaçak sayılabilecek bir soruşturma yürütüyorum. O yüzden hala aynı takımda mıyız? Önce onu bir öğrenmek istedim. Benim bir takımım yok Kolbjörnsen. Harika. Demek ki hala aynı takımdayız. Kaybedenler takımı. Tam da evden çıkıyordum. Anladım. Konuya giriyorum. Steen Ölberg'in yeniden konuştum. Şu Elias Skag'ın hoşlandığı kızla. Görünüşe göre Skog o gece kulübede olanlarla ilgili ona daha fazlasını anlatmış. İlk görüşmede söylemediği şeyler söyledi. İkinci görüşmeleri artık iyice inanmaya başladım dedi Harry. Efendim? Yok bir şey. Anlat hadi seni dinliyorum. Ayrım sonu sayfa 370.